Haftanın Vaazı, Allah Halkının Dinlenme Yeri, İbraniler 4, 1'den 13'e kadar. Evet, Allah'ın sözüne hoş geldiniz. Bizim eve internetten hep böyle reklamlar geliyor. Ve çarşıda gezerken yine aynı reklamları görüyorum. O da görüyoruz, böyle çok uzak yerlerden çok güzel reklamlar geliyor. Değil mi? Tatiller için. Türkiye'de var, Kuşadası var, Bodrum var, Marmaris bilmem ne. Ve insan duygusu böyle oluyor ki, ah keşke ben de orada yatabilsem. Keşke ben de orada dinlenebilsem. Ama sonra bakıyorsun camdan, yağmur yağıyor, bütün mahalle çamur, bataklık, değil mi? Dertler çoğalıyor, stresler çoğalıyor. Ve insanın içinde öyle bir duygu var, ah keşke öyle bir dinlenme yeri varsa, ben de orada dinleneyim, değil mi? Ve Rab bugün bizim çok güzel haberimiz şu ki, Rab biliyor senin bu duygunu, Rab biliyor senin bu ihtiyacını. Rab biliyor ki sen bir imanlı olarak her zaman savaştasın ama hiçbir asker dayanamıyor. Yani gece gündüz savaşmak olmuyor. Lazım bir dinlenme yerimiz olsun, öyle değil mi? Ve onun için Rab, bugün okuyacağız bunu. Rab böyle bir dinlenme yeri hazırladı. Ve okuyacağız İbraniler mektubundan. 4. bölüm ayet 1'den 13'e kadar. Ve öyle güzel bir anlayış veriyor bize. Rab sana bugün bu fırsat veriyor. Bilesin nereye gidiyoruz. Orada bir dinleme yerimiz var. Bugün çekilerimiz var. Bugün dertlerimiz var. Bugün zorluklarımız var. Hem dünyada hem de imanlı olarak, değil mi? Tabii imansızlar da çekiyor ama bizimkiler biraz daha fazla. Çünkü doğru olanı yapmaya çalışıyoruz, öyle değil mi? Ve o yüzden Rab biliyor, hani bizim dinleme ihtiyacımız vardır. Okuyorum 4. bölüm ayet 1'den 13'e kadar İbraniler mektubundan. Evet, şöyle bir korkumuz olsun. Onun rahatlık yerine ayak basmak için Allah'ın sözü duruyor. Madem öyle, sizden bir kişi ondan geri kalmasın. Çünkü nasıl onlara bir iyi haber bildirildi, aynı onun gibi bize de bildirildi. Ama onlara bildirilen haber onlara yaramadı. Çünkü o haberi işitenler onu imanla bir araya getirmediler. Ama biz iman edenler o rahatlık yerine giriyoruz. Aynı onun dediği gibi, böylelikle öfkelenip yemin ettim, onlar benim rahatlık yerime ayak basmayacaklar. Ama onun işleri zaten dünyanın kurulmasından beri tamamlanmıştır ve 7. günden için bir yerde şöyle konuştu ve Allah 7. günde bütün işlerinden dinlendi. Ama gene de şöyle diyor, onlar benim rahatlık yerime girmeyecekler. Demek şunu görüyoruz, en birinci kimi bu iyi haber geldi? Onlar imansızlıktan için o yere giremediler. Ama bazıları kesin olarak oraya girecek. Onun için Allah ikinci defa bir güne karar veriyor. Çünkü uzun senelerden sonra Davud'un ağzından gene konuşup bugün diyor. Bugün onun sesini işittiniz mi? Sakın yüreklerinizi sertleştirmeyin. Ve Yeşu onları o rahatlık yerine getirmiş olsaydı o vakit daha sonra bir başka günden için konuşmayacaktı. Demek Allah halkı için asıl bir dinlenmek saklanıyor. Çünkü kim o rahatlık yerine giriyor, kendi işlerini tamamlayıp dinleniyor. Aynı Allah'ın yaptığı gibi. Onun için uğraşalım o rahatlık yerine girmeye. Öyle olmasın da birisi o imansızlığı örnek alıp düşsün. Allah'ın sözü canlı ve kuvvetlidir. Her iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Ruhu ve canı, oynak yerleri ve iliği yarıp ayırıyor. Yüreğin düşüncelerini ve maksatlarını anlayabilir. Ve Allah'ın önünde yok öyle bir varlık, ondan saklı olsun. Onun gözleri için her şey çıplak ve açıktır. İşte bizim işimiz onunladır. Biraz uzun bir tekst ve gördük ki burada geçmiş zamanda bir tema var, bugün için bir tema var ve her zaman geçerli olan bir mesele var. Birincisi, bu okuduğumuz parçada ilk önce mesele oluyor İsrail halkı için, İsrail'in örneği. Rab kendi halkını, İsrail halkını bir yolculuğa çağırdı. Bunu her imanlı biliyor. Bu yolculuk nasıl? Bu yolculukta 3 tane durak vardı. Önce onlar köle, yani esir ediler Mısır devletinde. Ondan sonra Rab onları çağırdı çöle, ıssız yerleri çağırdı. Ve ondan sonra bir yer vardı, dedi ki oraya gireceğiniz. Kenan, yani bugünkü Filistin, yani bugünkü İsrail toprakları, oraya gireceğiniz yerdir. Tamam mı? Ve şimdi bu yolculukta üçüncü durak Kenan. Kenan toprakları dinlenmek yeri olacaktı. Mısır hayatında esirlik vardı. Yani çok çeki ve ölüm vardı. Issız yerde serbest idiler ama gene de çok zorluklar vardı. Kim seviyor çölde yaşasın? Öyle bir hayat düşünebiliyor muyuz? 40 sene yok bir yeşillik, yok su. Her taraf sıkıntı ve zorluklar. Ama üçüncü durakta Rab dedi ki öyle bir yer ki süt ve bal akıyor orası. Öyle bir yer ki asıl orada dinleneceğiniz. Yani o zaman rahat edeceğiniz. Ne zaman oraya giriyorsunuz. Tamam. Ve açık açık şöyle yazıyor. Çıkış kitabından 3 ve 8 şöyle okuyoruz. Bu yüzden onları Mısırlıların elinden kurtarmak için geldim diyor. O ülkeden çıkarıp geniş ve verimli topraklara, süt ve bal akan ülkeye, Kenan, Hitit, Amor, Periz, Hiv ve Yavuz topraklarını götüreceğim. Nasıl diyor? Süt ve bal akan bir yer. Rab bizim için de öyle bir şey hazırladı. Tabii ki biz sonsuzlukta süt ve bala muhtaç değiliz. Yenti lazım değil bize. Ama önemli olan nedir? Önemli olan nedir? Orada bu Kenan toprağında serbest olacaktılar. Ve rahat edecektiler. Allah onların arasında olacaktı. Ve kimse onlara karışmayacaktı. İşte bizim rahatlık yerimiz bugün böyledir. Ve bu yolculuk hani Mısır'dan ıssız yerlere ve sonra Kenan'a kadar bu yolculuk imanlının hayatı için bir örnektir. Bunu anladın mı? Her bir imanlı kendi hayatında bu yolculuğu tekrarlıyor. Tamam mı? Biz de Mısır'daydık sanki. Biz de bir vakit esirlik ve kölelik içindeydik. Günahlı hayat kölelik demektir. Birçok kişi bunu anlamıyor. Kişi diyor ki, aa nasıl köle olayım? Ben serbestim. Ne istersem yaparım. Ama İsa bir vakit şöyle dedi ki, size çok doğru bir şey söyleyeyim. Her kim günah işlerse, günahın kölesi odur. Günahın kölesi oluyor. Evet. Arkadaşlar bunu iyice anlayalım. Günah işlemek köleliktir. Günah işlemek, hani değil sadece bir greşke yaptın, değil sadece bir yanlışlık yaptın. Ama kim günah işlerse, günahın kölesi oluyor, esiri oluyor. Serbest değildir artık. Bir kere başladın mı serbest değilsin. Bir uyuşturucu gibi. Nasıl eroinden kurtulamıyorsun normal bir insan olarak. Aynı bunun gibi günah bize esir ediyor. Ama bir, güzel bir umut var. İsa Mesih dedi ki Yuhanna 8:36. O sizi serbest kıldı mı? Asıl o zaman serbest olacaksınız. Ve nasıl eski vakitte Rab İsrail halkını çağırdı. Bir kuzunun ölümünden serbest etti onları. Ve işte Kızıldeniz'den geçerek bir çöle geçtiler. Aynı bunun gibi biz bugün şu anda kurtulmuş olanlar ikinci duraktayız. Sanki bu yolculuğun ikinci parçasında bulunuyoruz. Biz şimdi imanlı hayatımızda sanki bizim imanlı hayatımız İsraillerin çöl hayatına benziyor. Tamam mı? İsraillerin çöl hayatına benziyor. Evet ve gerçekten bunu kavramak lazım. Gerçekten bunu anlamak lazım. Sen bu hayata nasıl bakıyorsun? Bu hayat sana güzel mi geliyor? Bu hayat sana interesting mi geliyor? Bu yeryüzündeki diyelim mahalle hayatında sen burada mı bulunuyorsun? Asıl yerim burası mı diyorsun? Yoksa gerçekten İsrail halkı gibi bakıyorsun çöl. Issız yerler. Bir şey yok. Ve gerçekten bir imanlı bunu kavradı mı? Bu dünyayı böyle görmeye başlıyor. Ve anlıyor ki bu yeryüzünde hiçbir şey yok. Bu yeryüzünde yani bana asıl bir anlam veren, asıl mutluluk veren, asıl böyle yani bir huzur veren hiçbir şey yok. Sen daha bunu arıyor musun düğünlerde? Sen daha bunu arıyor musun materyal olan şeylerde? Sen daha bunu arıyor musun hani gururla ve işte böyle kendine bir şey göstermekle böyle mi? Ama Rab diyor ki hayır bu hayat çöl hayatına benziyor. Bu yeryüzünde imanla için çekici bir şey yok. Bakın Galatya 6'da ayet 14'te Pavlus nasıl konuşuyor. Ben sadece Rabbimiz İsa Mesih'in haçı ile övüneceğim. Başka hiçbir şeyle övünmem diyor. Onun da dünya benim için haça gerildi, ben de dünya için haça gerildim. Ne demek bu? Ne demek bu? Ben bunu hissediyorum. Bu yeryüzünde bana artık her şey bana alma geliyor. Paraymış, evleriymiş, akrabalarıymış, mahalleymiş. Bütün bunlar artık bana bir şey vermiyor. Çekici bir şey yok bu yeryüzünde. Onun için Pavlus diyor ki, bu dünya bana haça gerildi. Haça gerilmiş bir kişi, ne oluyor ona? Değil hani biraz çeki görsün, bu ölüyor. Haça gerilmek, ölmek demektir. Ve Pavlus diyor ki, bu dünya benim için ölüdür, ölüdür. Öbür tarafta diyor, ben bu dünya için haça gerildim. Ben bu dünyaya karşı ölüyüm. Arkadaşlar, biz dakikada çölde bulunuyoruz. Biz dakikada ıssız yerlerde bulunuyoruz. 1. Yuhanna mektubunda 2. bölüm 16 ve 17. O da aynı şey diyor. Yuhanna aynı şey diyor. Bu dünyada sadece şunlar var. Beden tabiatının istedikleri, gözlerin istedikleri ve bu hayatın boş gururu. Ve bunlar babadan değil, dünyadandırlar. Bu dünya ve bu dünyanın sevdaları geçmektedir. Ama kim Allah'ın istediğini yerine getirirse o sonsuza kadar duracak. İstiyorum imanlı olarak gerçekten bu duyguya kapılalım. İstiyorum imanlı olarak gerçekten anlayalım ki bu yeryüzünde hiçbir şey yok. Sen kendini nasıl hissediyorsun? Sen daha böyle bir duygu hissediyor musun? Ah ya o vakit değil mi? İsrailler aynı durumdaydı. Ah keşke Mısır'da kalaydık. Ah keşke orada kalaydık. Et vardı bol bol. Soğan vardı, sarımsak vardı, pırasa vardı. Keşke. Öyle bir şey daha var mı senin yüreğinde? Öyle bir duygu daha var mı? Yoksa iyice anlıyorsun, hayır. Ben artık çöldeyim. Ama İsrailler o çöldeyken en güzel ekmek yediler. En güzel yente yediler, biliyor musunuz? Rab onları gökten besledi. Ki Egipte bu yoktu. Egipte topraktan çıkan şeyler vardı. Herkesin yiyeceği şey vardı. Ama gökten yağan bir ekmek, bunu sadece çölde buldular. Ve biz de aynı durumdayız. Bizim öyle bir ekmeğimiz var ki, İsa bunu diyor, siz bunu bilmiyorsunuz. Öyle bir gündelik ekmeğimiz var ki, Rabbin sözleri bize asıl anlam veriyor. Evet, ve şimdi üçüncü durağa bakıyoruz. Gideceğimiz yer nasıl? Ve Rab diyor ki, bu gideceğiniz yer Kenan'da süt ve bal akan topraklardır. Şimdi Birleşik Devletler'de en büyük problem her zaman aynıdır. Su. Tamam, biz Bulgaristan'da bunu anlamıyoruz. O kadar bol su var. Her tarafta değil mi? Evlerimiz lehimleniyor işte sudan. Her tarafta su var. Her nereye kazarsan su çıkıyor Bulgaristan'da. Ama İsrail'de, Mısır'da, Biblia'nın devletlerinde öyle yoktu, öyle değildi. Mısır'da Nil ırmağı vardı. Bol su ama belli değil. Kimi kere o yükselirdi. O zaman bütün her taraf su altında kalırdı. Ve bazı senelerde biraz düşerdi. O zaman her tarafta kıtlık vardı. Tamam mı? Evet, ıssız yerlerde ne zaman çölde gezerdiler, su zaten çok aşırı kıtıydı. Su kaynaklarının üzerinde hep kavga ve savaşlar yapılırdı çobanların arasında. Ama Kenan topraklarında nereye gidiyor İsrail halkı? O da bol bol yağmur yağdı. Kimseye muhtaç kalmazdı. Gökten Rab diyor ki ben size yağmur göndereceğim. Evet, ve aslında biz şu an aynı öyle bir yer bekliyoruz. Aynı öyle bir yere gidiyoruz ve bizim gideceğimiz yerde bol bol su var. Okuyorum İncil'in en son kitabında, Açıklama kitabında 22. bölümde ayet 1 ve 2 Rab şöyle diyor. Ve bana yaşam suyundan bir ırmak gösterdi. Kristal gibi şırlak idi. Allah'ın ve kuzunun kral iskemlesinden çıkıp kasabadaki sokağın ortasında akardı. Bakın Rab bu son durumu için, gideceğimiz yer için o da çok büyük bir katinka çiziyor. Anlatılıyor nasıl olacak. Ve o da diyor ki bir dere var. Bir ırmak var. Kocaman bir ırmak var. Ne diyor ki? Kasabanın sokağın ortasında akardı. Yani center'de su var. O geliyor kuzunun kral iskemlesinden. Nasıl bir şey bu? Kuzunun kral iskemlesi. Ne demek bu? Kuzu İsa Mesih için bir simboldür. Ve o kral iskemlesinde oturuyor. İsa kral olarak o kasabada dururken biz diyor onun tahtından çıkan suyundan içeceğiz. Nasıl bir şey? Tabii ki sonsuzlukta bedenlerimize su ihtiyacı olmayacak. Asıl su lazım olmayacak. Ama bu su Allah'ın kutsal ruhudur. Ve o ruhla Allah'la beraberliğimiz olacak. O da sonsuza kadar sürecek. Rabbin büyük sözü budur. Biz de süt ve bal akan, su bol olan bir toprağa gidiyoruz. Ama bu su kutsal ruhtur. Ve şimdi bu üç durak anladık. Birincisi günahlı hayatımız Mısır'daki hayata benziyor. İkincisi bugünkü imanlı hayatımız İsraillerin çöl hayatına, ıssız yerlerdeki hayatına benziyor. ve gideceğimiz yer. Tamam mı? Onlar nasıl süt ve bal akan bir toprak olarak verildiyse, bize de İsa Mesih'in yaşam suyundan bol olan bir yer gösteriliyor. Biz oraya gidiyoruz. Ama şimdi asıl tekstimize döneceğiz ve diyor ki, nasıl oraya gideceğiz? Bir kişi, bir imanlı nasıl oraya gidecek? Ve burada üç defa bu okuduğumuz tekste bir söz geçiyor. İmanla. İmanla. Dil işlerinin dil kanunu tutmakla. Ve bu büyük hakikati maalesef Bulgaristan topluluklarında bile çok az anlaşılıyor. Tamam, İsa var, anlıyoruz bunu, ama sen kendin lazım sıkasın. Sen lazım güzel bir yaşam süresin. Ve sen güzel bir imanlı yaşam sürdün mü, o zaman haklı kazanacaksın. Allah seni alacak işte süt ve bal akan topraklara, cennete. Böyle kişiler daha anlamadı asıl tema ne oluyor. Hayır diyor bizim İbraniler mektubu, hayır. Sen oraya giremeyeceksin senin yaptıklarına bakarak. Sadece imanla. İmanla. Allah sana bakmayacak ve diyecek ki, aha tamam, şimdi sen güzel yaşadın, benim standartlarıma uygunsun, tamam mı, bir peçet vuracağım, hadi girme hakkı var bu dinlenme yeri. Hayır. Üç defa diyor ki, bu dinlenme yere bir hediyedir, bir bahşiştir, karşılıksızdır. Sen o zaman hiçbir zaman yani hak etmeyeceksin. Ama sana lazım iman. Sen imanla bunu lazım kabul edesin. Evet. İman nedir? Rabb da şimdi bunu bize açıklıyor. Ve okuduğumuz parça, ve o da diyor ki, hepsi girmediler. Çünkü o haberi işitenler onu imanla bir araya getirmediler. Az önce bunu okudum. Onu işitenler diyor, imanla bir araya getirmediler. İşitmek ve bir tarafta iman lazım. O zaman bu dinlenme yeri gireceksin. Musa'nın halkı hepsi işittiler, değil mi? Ama gene de hepsi ıssız yerlerde öldüler. Biliyor musunuz, Rab o kadar kızdı onlara. Dedi ki, ne kadar yüz binlerce kişi çıktıysa sadece iki kişi girecek o toprağa. Ve bütün 40 sene gezeceğiniz burada, bütün bir kuşak, bir pokolenin onların kemikleri diyor, çölde çürüyecekler, beyazlanacaklar. Niçin? Çünkü iman yoktu onlarda. Tamam. İşitmek ve iman diye konuşuyor burada. Bizim için aynı biçimde yeterli değildir. Sadece toplantıya gelip iyi haberi işitelim. İşitmek, işitmek bu sadece birinci alın. İşittikten sonra biz onu günlük hayatımızda yaşatmamız lazım. İmanını göstermemiz lazım. O vakit Rab diyor ki, benim huzur yerime, benim dinlenme yerime yani gireceksin. Herkes televizyonun önünde futbol maçlarına bakabilir. Öyle değil mi? Ve ben bazen hayret ediyorum. Erkekler hepsi trenör kesiliyor. Futbol maçı oldu mu herkes daha iyi biliyor. Aa, orası değil, oraya pas ver. Öyle değil mi? Hepimiz trenör oluyoruz. Ama sen kendin futbol çimenine, sahasına indin mi ve sana bir top verildi mi, o zaman ne yapacaksın? O zaman işler değişiyor değil mi? O zaman anlıyorsun ne kadar zordur bu iş. Ve biz de çok defa sadece işitiyoruz, işitiyoruz ama gerçekten imanla hareket ediyor muyuz? İmanın var mı? Kalkacaksın, o yolculuğa çıkacaksın. Evet. İkinci büyük bir hakikat, bu dinlenme yeryüzünde değildir. Diyor ki, Allah dinlenmekle bu dinlenme yeri hazırladı. Onun dinlenmesi hazır duruyor. Allah nasıl yedinci günde dinlendi? Aynı biçimde bizim için bir dinlenme yeri hazırladı. Ve birçok kişi buna şaşmaz kalıyor. Allah nasıl dinlenebilir? O yoruldu mu? Hayır, dinlenmek burada yorulmak meselesi değil, sadece kesmek demektir. Tamam mı? İşlemeye devam etmemektir. Ve onun için Rab onlara, İsrail halkına bir gün dedi. Ve dedi ki, haftada bir günü benim yaptığımı tekrarlayacaksınız. Haftada bir günü, sabata günü, dernek günü, yani cumartesi, artık kesinlikle işlemeyeceksiniz. Ben nasıl 6 gün işledim, 7. gün kestim, tamam mı? Aynı biçimde siz de bunu yapacaksınız. Bu çok büyük bir buyrukuydu. Pek anlamıyoruz bunu. Niçin? Niçin lazım da dinlensinler? Niçin lazım da işlerinden kesilsinler? Ne var sanki? Hatta o kadar sert davrandı Allah. Bir gün bir kişi çöl hayatındayken cumartesi günü odun topladı. Odun topladı. Ve Rab dedi ki, bu kişi benim kanunlarımı çiğnedi. Bu kişi bana saygısızlık yaptı. Ve onun için lazım taşlansın. Çok sert geliyor bize. Niçin böyle? Adam yaptığı ne? Ne hırsızlık, ne katillik, ne zina yaptı, hiçbir şey yapmadı. Neydi? Odun topladım. Ama Rab diyor ki hayır. Benim bu prensibim o kadar büyüktür. Benim bu kanunum o kadar büyüktür. Cumartesi günü lazım herkes dinlensin. Nasıl bir şey? Allah için bunu yaptı. Ve bu temada bugüne kadar çok karışıklık var. Bazı kişiler özellikle Sabatiyan Kilisesi'nden diyorlar ki aa bugüne kadar biz de aynı lazım hareket edelim. Aynı biçimde hareket edelim. Biz de lazım bugün hiçbir iş yapmayalım cumartesi günü. Ama bunlar asıl meseleyi anlamıyorlar. Rab bu buyruğu vermekle aslında ne istedi? Eğer bir gün haftada işlerinden vazgeçersen tamam mı? Bu senin imanını gösteriyor. Ve bu buyruğun asıl anlamı, asıl manası imandır. Rab kişilerden iman bekliyor. Değil poçifka. Değil dinlenmek. Mesele iman için mesele oluyor. Sen diyelim dükkan sahibisin. Kurajın var mı? Haftada bir gün kapatasın dükkanını bütün. İşlemeyeceksin. Ah, o zaman bayağı kaybedeceksin. O burada değil mi? Satış gidiyor, düşüyor çok fazla. İşte böyle yapmakla kendi imanını gösteriyorsun. İman ediyorsun. Allah sana bu karşılığı verecek. Beni aç bırakmayacak. Tamam mı? Bu para kaybı olacak %100. Ama bu karşılık olarak beni bakacak Rab. Ya da sen tarlada işliyorsun. Tamam mı? Ve diyorsun artık bir gün işlemeyeceğim. Gene büyük bir iman lazım. Bu iş yapmak için. Ve böylelikle Rab kendi halkına iman prensibini yani söke söke kafalarına sokmak istedi. Tamam mı? Sen o gün Allah'a güveniyorsun. O demek imandır. Ve Rab böylelikle onların kafasında bir katınka çizdi. Ve dedi ki bu sep günü, bu cumartesi günü tuttunuz mu? Anlıyorsunuz ki bir asıl dinlenme var. Benim yanımda. Bu olmayacak Filistin topraklarında ama benim yanımda. Evet, böylelikle görüyoruz nasıl Rab bu dinlenme yeri daha kanunun içinde buyurmuştur. İkinci konuya bakıyoruz. Şimdiki durum. Rab diyor ki şimdi hedefimize doğru ilerleyelim. Tamam. Musa, Davud ve biz mesele oluyor. Musa'nın zamanında ve Davud mezmurlarda bir daha söylüyor. Bir dinlenme yeri olacak ve biz Dakka'da bu durumdayız. Musa'nın zamanında seslemediler. Bu İsa'dan 1400 sene önce. Çöldeyken seslemediler. Ve hiç kimse bu dinlenme yeri giremedi iki kişiden başka. Ve Davud'un zamanında Rab gene bir söz veriyor. Bu Musa'dan 400 sene sonra. İsa'dan 1000 sene önce. Ve bize kalıyor o söze göre şimdi yaşayalım. Evet, iman etmek ne kadar da önemlidir. Birçok imanlı İsrail halkına benziyor. Mısır'dan çıktılar ama sonra devam etmek istemiyorlar. Nasıl yani İsrail halkı Mısır'dan çıktı ve ortada kaldı. Ne ileri ne geri. Ve alaşmaya başladılar, beğenmemeye başladılar. Birçok imanlı maalesef böyle. İman bütün imanlı hayatında lazım olsun. Bu benziyor bir kişi hani İsa Mesih bunu Matta 13'te anlattırıyor. Dört tane toprak meselesine. Kayalı tarafına ekilen bir kişi var. Ne demek bu? Kayalı bir toprak var. Önce bakıyorsun üstten güzel, yumuşak, temiz ama sıva. Çok derin değil. Ama altından koskocaman kayalar var. Ve oraya bir şey ektin mi? Bu tohum ilk önce büyük, büyük ve çabuk böyle büyümeye başlıyor. Ama azıcık güneş vurdu mu ne oluyor? Bu koruyor. Neden? Çünkü kök yoktu. Sağlam kök yok. İsa Mesih bunu benzetmeye anlattırıyor. Senin ve benim için. Ve diyor ki, senin imanın köklü mü? Senin gerçekten imanın bir şeye dayanıyor mu? Derin bir şey var mı? Yoksa çok üstten mi? İncecik. Nasıl otları böyle çok kolay koparabilirsin? Pıt pıt pıt böyle otları koparabilirsin. Ama kocaman bir ağaç, bunu devirmek için traktör lazım. Öküz lazım. Öyle değil mi? Senin imanın neye benziyor? Senin imanın böyle bir 2 santimetre köklü mü? Yoksa birkaç metre kökleri var. Sağlam kök yok diyor. Evet. Önce kişi iyi gibi İsa Mesih'in haberini anlasın. Sonra Rab için büyük işler yapsın. Bunu sık sık görüyorum. Kişiler daha anlar anlamaz. Başlıyorlar büyük büyük dualar yapmaya. Başlıyorlar büyük büyük hareketler yapmaya. Ama daha onların imanı kökleşmemiş. Ama nasıl kökleşecek? Sadece kafada. İyice İsa Mesih'in haberini anlamak lazım. Ki bu asıl kurtuluşumuz bedavadır. Asıl kurtuluşumuz imanladır. Ve maalesef tekrar söylüyorum, Bulgaristan'da çok topluluklarda bu daha anlaşılmıyor. Ondan sonra görüyoruz, okuduğumuz ayette söylüyor ki, eğer Yeşu onlara bir dinlenme verseydi, o zaman 400 sene sonra Davud demeyeceydi. İşte bugün sesini işittikleri zaman, yani iman etsinler, Allah'ın dinleme yerine geçsinler. Bu Yeşu kimiydi? Yeşu Musa'dan sonra İsrail halkının güdücüsüydü. Musa öldükten sonra, o daha önce buyurdu ki, benim naslediğim, benden sonra olacak Yeşu güdücü. Musa'nın yardımcısı ve onun işini devam eden kişi oydu. Yeşu'nun zamanında Allah'ın sözünü yerine geldi. O sanki İsrail halkı o işte dinlenme yeri getirdi. Ve böylelikle bu Yeşu aslında İsa için bir örnek oluyor. Ve zaten İsa sözü İbranice Yeşu demektir. Nasıl Bulgarca İsus Naviyev ve İsus aynıdır değil mi? Zaten anlam olarak aynı. Kurtarıcı demektir. Yeşu, Musa'nın zamanındaki Yeşu bir kurtarıcı ve İsa, bildiğimiz İsa asıl kurtarıcıdır. Evet. Ve görüyoruz Yeşu burada sanki İsa Mesih'in yaptığının bir örneğine yaptı. Ama şimdi gene diyor ki o zamanki dinlenmek bir şey değildi. O zamanki Filistin toprağı, o zamanki Kenan toprağı bir şey değildi. Asıl bir dinlememiz şimdi duruyor. Evet, bizim için ikinci bir Yeşu var, o da İsa Mesih'tir. Bizim için ikinci bir söz verildiğin topraktır, o da Allah'ın yanındaki sonsuz yaşam demektir. Biz bunu istiyor muyuz? Biz bunu özlüyor muyuz? Bizim için ikinci bir Yordan ırmağı var, biliyor musunuz? İki defa İsrail halkı bir sudan geçti. Önce Kızıldeniz'den geçtiler ama sonra Musa'nın ölümünden sonra bir daha sudan geçmek var idi. O nedir? Yordan ırmağı diyoruz değil mi? Ve onun arkasında artık dinlenme yeri, vaat edilmiş toprak başlardı. Bizim imanlı hayatımızda böyle iki su var mı? Biz de iki defa sudan geçiyor muyuz? Birinci defa sudan geçiyoruz. Nasıl İsrail halkı Kızıldeniz'den geçti? Kurtuluşun başında. Ne vakit hemen kurtuluyoruz, o vakit vaftiz oluyoruz, öyle değil mi? Ve vaftiz tabii ki Kızıldeniz'in suyuna benziyor. Buradan geçerek günahtan kurtuluyoruz. Buradan geçerek çöl hayatımız başlıyor. Ancak bunun arkasında. Ve kim bu sudan geçmediyse geride kaldı. Kim İsrail halkıyla birlikte bu sudan geçmediyse Firavun'un ordusu onları mahvetti. Ve bunun için görüyoruz vaftiz bu birinci sudur. Ama ikinci su nedir? Ne zaman bir daha bu sudan geçiyoruz? Bu ikinci su imanlının ölümü gösteriyor. Bu ölümden geçmeden bu dinlenme yerine giremeyeceğiz. Evet. Oradan geçtik mi dinlenme yerimiz yani girmiş oluruz. Ve hiçbir imanlı sanmasın ki bu yeryüzünde bu hayattayken biz perfect mi oluyoruz? Hayır. Rab öyle ikinci bir su, ikinci bir geçiş yeri dedi ki bilhassın herkes buradan geçsin ve böylelikle benim krallığıma gireceğiniz. Asıl buradaki mesele nedir? Şimdiye kadar konuştuk bu dinlenme için, dinlenme yeri için. Mesele oluyor bu da senin bütün hayatın için. Niçin bunu söylüyorum? Çünkü lazım bu temada konuşalım. Çünkü yanlış anlaşılmalar var. Mesele olmuyor bir hangi ritüel için, bir hangi ritüel yapasın. Ya da sebt gününü tutmak için. Tamam mı? Çünkü maalesef birçok imanlılar sanıyor ki bir imanlı bugün lazım sebt gününü tutsun. Hayır. Bu tema absolutno geçmiyor burada. Mesele oluyor bambaşka. Mesele oluyor senin bütün hayatı için. Sen imanla mı yaşıyorsun? Yoksa ağlaşıyor musun? Egip'te özlüyor musun? Birçok imanlılar sanıyor ki, bu da söz oluyor, Allah halkı için bir dinlenme kalıyor. Ve böylelikle diyorlar ki, biz de lazım bugün sebt gününü, cumartesi gününü tutalım. Kim böyle konuşuyorsa bu tekste hiçbir şey anlamadı. Mesela olmuyor burada bir ritüel için ve İsa Mesih zaten kendi hayatıyla ve cumartesi günü mucizeleri yapmakla açık açık gösterdi ki bizim için mesele olmuyor burada. Tamam mı? Biz artık yaşamıyoruz eski zamanda, eski antlaşmada. Biz yaşıyoruz yeni antlaşmada. Eskiden her şey simvol idi. Şimdi her şey gerçek idi. Bunu okuyoruz Kolosser 2. bölümünde. Kolosser 2. bölüm 16-17. Şöyle diyor. Onun için yemek içmek olsun, bayram, yeni ay ya da cumartesi günü olsun, öyle meselelerde kimse sizi davalamasın. Bütün bunlar gelecekteki şeylerin gölgesiydi ama aslısı Mesih'tir. Ne kadar büyük bir anlayış. Ve maalesef bugün birçok kişi daha ortada kalmış. Eski ve yeni antlaşmanın arasında kalmışlar. Tam yeni antlaşmanın anlayışına girmemişler. Ne diyor? Bütün bu şeyler, yemek ve içmek konuları, Rabbi İsa Mesih bunu açık söyledi. Bunlar hepsi kalktı. Bayram günleri, yeni ay ya da cumartesi günü diyor. Bunlar hepsi bir gölgedir, bir örnek. Bir gölgeye baktığın zaman az bir şey anlıyorsun ama tam olarak değil. Aslısını görünce o zaman tam olarak anlıyorsun. Gölge ve aslısı. Eski antlaşma gölgedir, yeni antlaşma aslısıdır. Lazım biz bunu güzel ayıralım. Bir kız evde, bizim kızlar hep yapardı bunu, evcilik oynardılar. Küçükken değil mi? Yani ne demek istiyorum? Sanki gelin gibi giyinirdiler, taranırdılar, hazırlık yapardılar. Böyle saatlerce aynanın önünde oynardılar, düğün olsun. Gelinlikmiş. 3, 4, 5, 6 yaşlarında saatlerce taranırdılar. Ondan sonra düğün olurmuşlar, gelin olurmuşlar. Tekrar bunu oynardılar. Ama ondan sonra, evlendikten sonra kadın gene evcilik oynayacak mı? Asıl düğün olduktan sonra, asıl gelinliği giydikten sonra bir daha böyle numara yapacak mı? Kimsenin aklına gelmeyecek değil mi? Ne kadar saçmalık bir şey. Ve tam okuduğumuz ayet aynı demek istiyor. Tamam. Diyor ki yemek içmek temaları var idi eskiden. Ama şimdi aslısını anlıyoruz. Asıl temiz ve kutsal olmak nedir anlıyoruz. Bayram olsun, cumartesi günü olsun diyor. Eskiden var idi ama şimdi bunun aslısına kavuştuk. İsa Mesih bize öğrettiriyor. Ne için mesele oluyor bu da? Bir dükkanını kapatırsan ama imanla yaşasan. Tamam mı? Evet. Bütün bunları söylüyorum. Çünkü maalesef gittikçe bu öğretiş yayılıyor. Bizim imanlılarımız Bulgaristan'da İncil'i iyi anlamadıkları için geliyor sahte öğreticiler. Salıyorlar böyle sahte haberler, sahte öğretişler. Ve birçok kişi burada kanıyorlar, inanıyorlar. Evet, şimdi ne kadar güzel bir görüş gördük. Ne kadar güzel bir teselli verdi Rab bize. Ve diyor ki, öyle bir dinleme yerimiz kalıyor. Rab senin ihtiyacını görüyor. Rab biliyor ya ne kadar ihtiyacımız var. Ve her bir imanlıya kuraj vermek istiyor. Böyle kurajını kaybetme. Ne kadar da zor olursa Rab seni destekliyor. Ve bu dinlenme yerine getirecek. Eğer İsrail halkına benzer olmazsan, eğer imanla yaşasan, tamam mı? Ve son sözler burada, okuduğumuz son sözler, bunlar da çok bilinen bir ayettir. Ama bunu tekrar okumak istiyorum. Allah'ın sözü canlı ve kuvvetlidir. Her iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Ruhu ve canı, oynak yerleri ve iliği yarıp ayırıyor. Yüreğin düşüncelerini ve maksatlarını anlayabilir. Ve Allah'ın önünde yok öyle bir varlık, ondan saklı olsun. Onun gözleri için her şey çıplak ve açıktır. İşte bizim işimiz onunladır. Evet, son ayetler konuşuyor Allah'ın sözü için. İki şey için, Allah'ın sözü ve Allah'ın gözleri için. Birincisi, Allah'ın sözü nedir? Allah'ın sözü nedir? Ve buna sorduğumuz gerekte üç tane cevap var. Allah'ın sözü üç derece anlam taşıyor. Birincisi, Allah'ın sözü en birinci anlamda bir peygambere gelen haberdir. Mesela okuyoruz Hoşea kitabında 4:1. Şöyle diyor, ey İsrailliler dinleyin Rabbin sözünü. Çünkü Rabbin davası var bu ülkede yaşayanlarla. Yok olmuş sevgi, sadakat, Tanrı bilgisi. Ne diyor? Dinleyin Rabbin sözünü. Demek en başta Allah'ın sözü gelirdi bir haber olarak kendi peygamberlerine. Ama daha büyük bir anlamda görüyoruz Allah'ın sözü ikinci derecede İsa'nın kendisidir. Allah gördü ki peygamberlere sadece parça parça kendi sözünü indirebilir, anlatırabilir ve karar verdi ki kendi sözüne bir beden haline yeryüzüne göndersin. Okuyoruz mesela açıklama kitabında 19 ayet 11 ve baktım gök açık dururdu ve işte beyaz bir beygir. Ona binmiş olanın adı sadıkan ve hakikatçidir. Ve kana bandırılmış bir ruba giyiyor. Onun adı Allah'ın sözüdür. Açık açık İsa'ya Allah'ın sözü deniliyor. Demek ikinci anlamda Allah'ın sözü İsa'nın kendisidir. Ve üçüncü derecede Allah'ın sözü nedir? Apostolların sözleri. Çünkü İsa Mesih 12 apostolları seçti. Ve dedi ki kutsal ruh size bütün hakikati gösterecek. Yuhanna 17:8'de diyor ki, çünkü bana vermiş olduğun sözleri onlara verdim, onlar da o sözleri kabul ettiler. Demek Allah'ın sözü peygamberlere gelen söz olabilir. İkincisi İsa'nın kendisi olabilir ya da üçüncüsü apostolların sözleri ve biz bugün bunları İncil kitabında görüyoruz, okuyoruz. Ve şimdi bu Allah'ın sözü için diyor ki, Allah'ın sözü keskindir. Keskindir. Bir daha okuyacağım çünkü pek zor anlaşılıyor. Ne diyor? Allah'ın sözü canlı ve kuvvetlidir. Her iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Ve kılıç sözü aslında yerinde değil, bıçak lazım diyelim buradan. Ruhu ve canı, oynak yerleri ve iyiliği yarıp ayırıyor. Yüreğin düşüncelerini ve maksatlarını anlayabilir. Allah'ın sözü benzetiliyor bir bıçağa. Daha doğrusu bir kasap bıçağına benzetiliyor. Değil mi? Sanki Allah kendi sözüyle bir kurban hazırlıyor. Bir kurban. Nasıl diyor? Oynak yerleri ve iyiliği yarıyor. Bir hayvan kesildiği zaman, bir koyun mesela kesildiği zaman eti kesiyorsun değil mi? Ayırıyorsun kemikten. Hatta kemiği bile ortadan yarıyorsun içerideki iyiliği çekmek için. Bunun için çok keskin ve sağlam bir bıçak lazım, öyle değil mi? Şimdi bu mesele neden geldi? Niçin bu sözü kullanıyor? Niçin Allah'ın sözü buna benzettiriliyor? Eski antlaşmaya göre bir kurbanda önemli olan parçalar hangileriydi? Bir hayvanın parçaları neydi? Kan lazım idi, et ve yağlar. Bu üç parça lazımdı. Kanlar dökülürdü, etler yenilirdi, yağlar yakılırdı. Ama hayvanın öbür parçaları önemsizdi. Bunlar atılırdı, yakılırdı. Onun için Allah görevlisi bir kasap gibi kurbanın faydalı ve faydasız taraflarını ayırırdı. Allah her bir yani görevli dedi ki sen şimdi bir kasap gibi bunu yapacaksın, ayıracaksın. Et istiyorum, yağ istiyorum ve kan istiyorum. Öbür şeyler atılsın. Ve şimdi bu söz geliyor bizim için. Bizim için. Bu kurban sensin. Ve İsa Mesih bu Allah'ın sözünü bir bıçak gibi kullanıyor. Seni bu kurban için hazırlasın. Hazırlık yapıyor. Ve biz apaçık okuyoruz Romalılar 12. bölümde ayet 1'de. Artık bu günlerde, bu yeryüzünde biz uğraşmıyoruz hayvanlardan. Biz uğraşmıyoruz keçilerden ya da koyunlardan ya da ineklerden. Hayır. Rabbin şimdiki kurbanı insanlardır. Sen olacaksın bu kurban. Dil ölü ama diri bir kurban. Bu kurban sensin. Tamam mı? Ve şimdi bu kurban lazım hazırlansın. Rab istemiyor seni bütün olarak böyle ama istiyor senin önemli parçalarını. Onun için bu bıçak geliyor Allah'ın sözü ve bizi ayırıyor sanki. İmanların hayatında o işi yapan Allah'ın sözüdür. Değil mi? İçimizde her şey karma karışık. Öyle değil mi? Bir tarafta Allah sevgisi var, Allah korkusu var ama belki de ikiyüzlülük var. Doğru mu? Bunlar karma karışık bizde. Sen kendini iyi gibi anlıyor musun? Senin yaptığın işlerini neden yapıyor musun? Bunu anladın mı? Biz belki bir şey yapıyoruz ve sanıyoruz iyilik için ama aslında bambaşka motifler var. Belki içinde bambaşka sebepler var niçin bu lafı yaptın ya da bu hareketi yaptın. O zaman Allah'ın sözü geliyor ve senin içini gösteriyor. Mesela diyelim sen başka bir kardeşe akıl vermeye kalkıyorsun. Öyle yap, şöyle yap, öyle yapma. Ve sen sanıyorsun bunu sevgi yüzünden yapıyorsun ya da iyilik için. Ama aslında bunu yapmıyorsun onu sevdiğin için. Bunu yapıyorsun kendini daha iyi göstermek için. Bunu yapıyorsun başka bir motifle. Bir kardeş düzelsin ama aslında ben böyle konuşmakla kendimi daha iyi gösteriyorum. Değil mi? Ve sen böyle devam edersen kimse sana karışmayacak. Ama ondan sonra Allah'ın sözü sana geliyor. Bir örnek olarak Allah'ın sözü geliyor ve okuyorsun Matta 7 ayet 5. Seni ikiyüzlü seni. Sen en birinci kendi gözündeki direğe çıkar. Sonra gözlerin daha keskin oluyor ve kardeşinin gözündeki çöpü daha kolay çıkaracaksın. Ne oluyor? Allah'ın sözü sana bir bıçak gibi geldi. Bir bıçak gibi geldi ve senin içini yaraladı. Bu böyle, bu böyle. Bu et, bu yağ, bu kan. Öbürler atılıyor. Ve gösterdi sana senin motiflerin, senin sebeplerin aslında nedir? Ve o yüzden biz lazım Allah'ın sözünü okuyalım. Allah'ın sözü diyor canlı ve kuvvetlidir. Ve sen Allah'ın sözünü okumazsan kendini hiçbir zaman anlamayacaksın. O zaman hiç senin motiflerin, senin asıl yüreğin ortaya çıkmayacak. Hep kendini çok iyi sanacaksın. hep kendi başka kardeşleriyle daha hor göreceksin. Her zaman yani sen sanki kapalı ve saklı kalacaksın. İzin ver Allah'ın sözü sana dokunsun. İzin ver Allah'ın sözü sana göstersin. Sen neymiş, sen kimmiş? Allah'ın sözünü okudukça tazeleniyoruz. Allah'ın sözü okudukça biz imanlı hayatımızda ilerliyoruz. Yoksa hep gerilemek var. Ve son olarak diyor ki, Allah'ın önünde yok öyle bir varlık, ondan saklı olsun. Onun gözleri için her şey çıplak ve açıktır. İşte bizim işimiz onunladır. Nasıl şimdi Allah bizi sanki yarıyor, içimizdeki motifleri, yüreğimizi gösteriyor ve diyor ki Allah'ın gözleri sadece o zaman değil, her zaman üzerimizdedir. Okuyorum mesela Mezmur 33, ayet 13-15'e kadar. Rab göklerden bakar ve bütün insanları görür. Oturduğu yerden bütün yeryüzünde oturanları gözler. Her birinin kalbine biçim veren O'dur. Herkesin bütün işlerini bilir. Sanki Rabbin bir video kamerası var. Bugünlerde bankada, erogarada, meydanlarda, sokaklarda bile çok video kameralar var. Ve hep bir kişi arkada duruyor ve gözetliyor seni. Sen mesela çarşıya gittiğin zaman minimum 20-30 tane kameraya çekiyorsun. Bugünlerde kasabalarda öyle. Tamam mı? Artık insan her zaman gözetleniyor. Yok artık saklı bir köşe. Yok artık öyle bir yerine de saklı bir iş yapmaya kalkabilirsin. Sen sanıyorsun yalnızsın ama değilsin yalnız. Hep seni gören biri var ve hem de her şeyi zapis yapıyor. Dakika öyle bir dünyada yaşıyoruz. Ama bu kameralar sadece senin dış tarafını zapis yapıyor. Düşün bakalım öyle bir kamera varsa, Rab onda var öyle bir kamera, hem senin saklı şeylerini zapis yapıyor. Senin düşüncelerini bile. Belki senin hareketlerin çok temiz. Belki hareket olarak bir şey yapmıyorsun yanlış. Ya düşüncelerini, ya senin yüreğinin motiflerini. Saklı şeyler, hani başka imanlar, imansızlar bunu görmüyor. Sadece Rab bunu yapıyor. Her şey zapis yapıyor. Ve şimdi bu duruma gelince ve bununla bitiriyor İbrahimler mektubunun 4. bölüm. Bu düşünce bize nasıl geliyor? Eminim birçok kişi hemen korkmaya başlıyor. Aman olmasın öyle bir şey. İstemiyorum benim saklı şeylerim bilinsin. Aynı zamanda bu bize korku versin. Öyle ki bizim işlerimiz olsun yürekten, dil insanların önünde. Ama daha büyük bir taraf şu ki Rab sana sevinç vermek istiyor. Rab sana sevinç vermek istiyor. Çünkü sen yalnız değilsin. Rab seni yalnız bırakmıyor. Onun için onun gözleri her daim senin üzerindir. Rab sizinle olsun.